Ayrım 23, sayfa 251. 21. Sadi Bey akşamüstü gözlerini açtığı zaman kendini bir mahalle kavgasının kızılca kıyameti içinde buldu. Ağzındaki pas, başındaki ağrı artmıştı. Tavandan sarkan ufacık ampulün aydınlattığı oda, odanın duvarları, masa, masanın üzerindeki eski yeni ilaçlar, bugünkü doktorun verdiği reçete, şu bu, her şey dönüyor, dönüyordu. Bir süre kavganın yansımalarını dinledi. Sonra dinlediklerinin tanış sesler olduğunu anlayınca dikkati arttı. Kalkabilse pencereye gidecek, bakacak, bağırıp çağıracak, ayırmanın yolunu arayacaktı, davrandı olmadı. Mahalleyi çın çın öttüren kadın sesleriyle uzayıp gidiyordu. Komşum, komşum diye demek saman altından su yürütüyormuşsunuz. Saman altından su yürüten sensin, biz senin gibi dillenmiş kadının kızına tenezzül edecek kadar düşmedik. Oşt köpek, köpek olsam adım Leman olurdu. Evde kalmış kız, kokmuş kız, çirkin kız, Beyoğlu dükkanlarında, anlarsın ya. Üniversitelilerden ne haber, üniversitelilerden? Sadi Bey her şeyi anlamış fenalaşmıştı. Karanlık sulara ağır ağır gömülen aydınlık bir denizaltı gibi kayıyordu derinlere. İstemiyordu, derinlere kaymak istemiyordu işte. Davranmak, bir yerlere tutunmak, bu dünyanın herhangi bir dalına tutunup hasta, sakat, yatalak ama bu dünyada kalıp, bu dünyanın gerekirse tozunda, toprağında, çamurunda yaşamak, ne olursa olsun yaşamak istiyordu. Kolları kendisinin değildi artık, kalkmadılar. Tutunamadılar bu dünyanın herhangi bir dalına. Karanlık sulara hızla gömülme artarak sürüp gidiyordu. Başta Nursen, sonra onu birlikte bekleyip ondan birlikte konuştukları müşteba geçti gözlerinden. Onlardan, bütün anılarından hızla uzaklaşıyor, şimdi artık hiçbir zaman geri dönemeyeceği dünyadan alabildiğine uzaklaşıyordu. Nursen demek istedi, diyemedi. Dışarıdaysa büsbütün kızışan kavga sürüp gidiyordu. Çok geçmeden Ayşe ile Leman saç saça baş başa gelmişler, daracık sokağa dolduruveren kadınlı erkekli mahallelinin, yabancıların önünde, kayan etekleri altında çıplak bacaklarıyla yerlerde yuvarlanıyorlardı. Erkeklere seyir çıkmıştı. Kimse ayırmaya heves etmiyor, şehvet dolu, vahşi bakışlarla seyrediyorlardı kadınları. Anneleri ise bir kıyıda dişleri kenetlenmiş, neredeyse bayılacaktı. Birden Erdal yanına geldi. Annesine baktı. Sonra yerlerde yuvarlanan ablasıyla Leman'a. Hırslı hırslı gitti, ayırmaya çalıştı. ''Ne oluyor, ne oluyorsunuz? Utanmıyor musunuz be?'' Ablasını çekip almıştı Leman'ın ellerinden. Leman zaten dolu olduğu genç adamın üzerine yürüdü. ''Sen utan, siz utanın, benim utanacak yanım yok.'' Erdal gözleri yuvalarından fırlamış azgın kadını elinin tersiyle itti. ''Bas git buradan be, kaşer. Kaşer oldum şimdi değil mi? Sayemde iş bulduğunu, sırtının elbise, ayağının kundura, cebinin para gördüğünü unutma.'' Erdal çevredekilere karşı yerlere geçmişti. Ne söyleyeceğini, işi nasıl geçiştireceğini bilmiyordu. ''O seni ilgilendirmez.'' dedi. ''Filmcinin yanına giderken böyle demiyordun ama. Kimdi o ha? Kimdi o filmci Mahmut? Zamparan değil mi? Ulan her şeyi anlattı herif, her şeyi.'' Nursen bir kıyıda, buz gibi elleri İskender'in alev alev avuçlarında titriyordu. Bir ara yalvardı. ''Gidelim İskender, ne olursun gidelim buradan.'' İskender'in gidecek hiçbir yeri yoktu. Kızla gelirlerken kadın birden karşılarına çıkıvermiş, ondan sonra da kıyametler kopmuştu. Nereye gidebilirlerdi? ''Nereye?'' dedi. ''Nereye olursa. Yok mu bir tanıdığın? Şu işler duruluncaya kadar al beni götür.'' İskender şaşkınlıkla bir sigara yaktı. Hala olanca çıplaklığıyla birbirlerinin en gizli, en iğrenç yanlarını açıp duran bu insanlarla ne ilgileri kalabilirdi? Basıp gitmeliydiler elbette. Peki ama nereye? Bilmiyordu. Bilmiyordu, Allah belasını versin. Elindeki koca sigarayı kaldırıp yere çarptı. Şu babası, ah şu babası adam olsa, kulağına söz girse de, yahut ölse. En iyisi buydu galiba. Ölse, ölüverse biliyordu yapacağını. Hemen satardı evi. Üç kardeş paylaşırlar, annelerine gelince. Öf diye geçirdi. Babam ölse bile koca karı var daha. Sevgilisini elinden tutup çekti. Yürü. İnen akşamın içindeki elektriklerin sarı aydınlığında yan yana hızla uzaklaştılar. Hiç kimse görmedi gidişlerini. Çok geçmeden koşarak gelen polisle yaşlı bekçi, birbirlerinden davacı iki kadını, mahallelinin meraklı çapkın bakışından çekip karakola götürdüler. Karakol kadınların hala birbirlerini suçlamaya çalışan yaygaralarıyla doluverdi. Davacıyım komiser bey, bana hakaret etti, dövdü beni. ''Asıl ben davacıyım, asıl o bana hakaret etti, beni o dövdü. Yalan söylüyor komiser bey.'' ''Yalancı sensin, senin ne mal olduğunu herkes bilir. Evde kalmış kız, kokmuş kız. Üniversitelilerle, filmcilerle düşmüş kalkmış kadın. Senin gibi Beyoğlu mağazalarında kendimi mıncıklatmıyorum ya, daha kötüsünü yaptırıyorsun, daha kötüsünü. Yanımda mıydın yaptırırken? Yanında olabilmek için senin kadar adi olmak lazım. Komiser bey, tut zaptını, komiser bey. Kanına mı dokundu kaşer? Namusla oynuyor bu orospu komiser bey, namusla oynuyor.'' Komiser alışkındı. Sabırla dinledi bir süre. Ne vardı, ne oluyordu, dertleri neydi, kim kimden davacıydı? Hakaretse birbirlerine daniskasını yapıyorlardı. Davacılıksa ikisi de suçluydu. Adeta gürledi. Kesin be. Kavga şıp kesildi. Komiserin gözü koridordaki mahalleliye kaymıştı. Kahveci Pehlivan Ali, bakkal, manav, bisikletçiden başka, o sıra kahvede nargile tokurdatan, bulum, pişpirik ya da altı kollu iskambil oynayanlar. Kahveci Pehlivan Ali içeriye girivermişti. Komiser sordu. Ne var, ne oluyor, nedir dertleri? Pehlivan adeti üzere komisere sır verircesine sokuldu. Alçak sesle durumu kısaca anlatıverdi. Şu hanımın kızı, şu hanımın kardeşine kaçmış. Komiser anlamıştı dertlerini nihayet. Hepsi bu kadar mı dedi. Ne olacak be komiser bey? Böyle nice nice fırtınalara tanıklık etmiş komiser için mesele değildi. Kıyı mahallelerdi bunlar. Birbirlerine en ağza alınmadık sözleri eder, sonra bir bakarsın eskisinden çok daha yağlı ballı, çok daha can ciğer kuzu sarması oluverirlerdi. Aklına uyup işi resmiyete dökse de tutanak filan düzenlemeye kalksa, emeklerine yazık olacağını tecrübelerine dayanarak biliyordu. Mahkeme karşısına bile çıksalar barışı veriyorlar, harcanan emeklere değmiyordu. Hala usul usul alıp vermekte olan Leman'a sokuldu. Elleri arkasındaydı. Kızın kaç yaşında? Leman birden hatırlayamadı. Ne bileyim ben, yaşı batsın, boyu devrilsin. Sana kaç yaşında diyorum hanım? 19 mu, 20 mi, ne bileyim ben? Komiser Ayşe'ye döndü. Kardeşin? 25. Komiser için yapılacak hiçbir şey yoktu. O halde lütfen beni işgal etmeyin. Burası resmi makam ama kanunun verdiği yetkilerle hareket eder. Kızın yaşını başına almış da beğendiğine kaçmış. Kaçar. Haydi bakalım marş. Leman anlıyordu kızının uçup gittiğini. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu. Komiserin odasından çıktı. Koridorda duvara dayandı bir an. Demek yıllar yılı kurduğu tatlı hayaller uzaklara, çok uzaklara kaçıp gidiyordu. Gırtlağına bir şey sokulmuşa döndü bir an. Ağlayacaktı neredeyse. Dudağını ısırıp tuttu kendini. Yanına sokulan kahveci pehlivana kaldırdı gözlerini. O, boş ver abla diyordu. Kız değil mi? Nasıl olsa elmalı. Göz ucuyla da o sıra yanlarından hırsla geçip gitmekte olan Ayşe'ye baktı. Kızda da amma diferansiyel var ha diye geçirdi içinden. Gene de Leman'dan bir şeyler umarak yazık dedi. Yazık sana abla. O çirkefe ne diye uydun sanki? Leman sesini çıkarmadı. Kızını, kızıyla birlikte uçup giden devlet kuşunu düşünüyordu acı acı. Sendeledi. Kahveci güçlü parmaklarıyla kolundan yakaladı. Mahalleye kahvecinin kolunda gelmişti. Farkında bile değildi bunun. Kızı, hep kızı. Yalnız birden yağlı bir çığlık çarptı kulağına. Durdu. Pehlivan kahveci de durdu. O yağlı çığlığı tanımış mıydı? Yanlarından koşarak geçmekte olan bir afacanın haykırışına kulak verdi birden. Sadi Bey amca ölmüş, cartayı çekmiş Sadi Bey amca. Kadın kendine geldi, mırıldandı. Zavallı adam, bu çirkeflerin yüzünden. Pehlivan Ali boş ver dedi. Sen kendine bak, o yaşını yaşamış, yapacağını yapmış. Sana bir şey olsa daha mı iyi? Leman bunu da duymadı. Kahvecinin kolunda sokak kapısından içeri girdi. Adama bir teşekkür ederim bile demediğinin farkında değildi. Kızı, hep kızı. Şimdi artık onu bir sefer daha görmekten başkasını düşünmüyordu. Hazır adam da ölmüştü. Herhalde kardeşler evi satar, paralarını paylaşırlardı ki oğlan annesiyle kardeşlerinden ayrılırdı. Durdu. Dinçleşmişti birden. Oğlan hissesini alır, kızıyla birlikte belki kendisini de alıp bir başka semte. Bak buna hiçbir diyeceği olamazdı. Yeter ki kızı, yavrusu, canı, canının içi tekrardan gelsin elini öpsün. Hem ne vardı? Komiserin dediği gibi bir kız elbette bir kocaya muhtaçtı. Turşu kuracak değildi ya. 22. Ertesi gün bir yanda cenaze için kara kazanda su kaynarken, üç kardeş ev üzerinde gittikçe artan, kızışan sıkı bir tartışmaya girişmişlerdi. Tartışmanın esasını gene evin satılıp paralarının erkek kardeşlerden birine verilmesi teşkil ediyordu ama Ayşe birden ayağa fırladı. Yaşlı gözlerini kollarıyla şöyle bir sildikten sonra annesini de şaşırtan bir öfkeyle atıldı ortaya. Hayır, ne senin ne de senin fikrin. Ev satılmayacak. Ev annemle bana kalacak. Birbirlerine yiyecek gibi bakan iki kardeş kin dolu bakışlarını bir an ablalarına çevirdiler. Tek laf etmeden baktılar ona. Bu bakışlarda pek bir şey anlamamanın ifadesi vardı. Ya da anlasalar bile ona önem vermeyiş. İskender isterseniz size senet vereyim dedi. Hepinize hisseleriniz kadar borçlanırım. Erdal sinirli sinirli güldü. Aynı senedi ben de verebilirim. Fakat Ayşe'nin şakası yoktu. İstemiyorum diye bağırdı. Ev satılmayacak. Öyle hırçın, öylesine keskin bir isyandı ki bu sefer ilgiyle baktılar ablalarına. Erdal ne olacak ya dedi. Ayşe yaşlar kurumuş gözleriyle siz erkeksiniz. Biriniz daha şimdiden hayatını kazanmış maaşta. Öbürünüz bir yıl sonra kazanacak. Gitme, Fransa'ya gitme efendim. Bitir mektebini hayata atıl. İstanbul'da binlerce avukat var. Hepsi de gül gibi geçiniyor. Fransa'ya gitmek şart mı? İskender'in de işine geliyordu bu. Hiç canım dedi. Erdal deliye döndü. Ağabeyine nefretle baktı. ''Beni kıskanıyorsun!'' diye bağırdı. ''Kıskanıyorsun beni!'' Yarasına basılmıştı ama basıldığını, canının yandığını açıklayıp yaşantısı boyunca kıskanıp nefret ettiği kardeşinin yüreğine su mu serpikti? ''Seni ha!'' dedi sakinlikle. ''Seni kıskanıyorum ha!'' ''Kıskanıyorsun, bilmiyor muyum?'' Bir kahkaha atan İskender ondan beklenmeyen bir soğukkanlılıkla karşılığı yapıştırdı. ''Asıl sen beni kıskanıyorsun.'' Hayretler içinde Erdal, ''Tuhaf.'' dedi. ''Sen nesin ki? Senin neyini kıskanacağım?'' Ağabeyinin vereceği karşılığı beklemeden ekledi. ''Ortaokul sondan belgeli olmanı mı?'' İskender sarsıldı. Yaşantısı boyunca en nefret ettiği şeydi bu. ''Hayır.'' dedi gene de. ''Ev satılır, parası bana verilirse, ben de işi alım satıma, ev yapıp satıcılığa vurur kazanırsam...'' Erdal ellerini beline dayadı. Zengin olursam? Gene bir, yanımda hukuk müşaviri ya da karmakarışık işlerime bakan bir avukat olmak ihtimalinden. Erdal kızdı. Bu ihtimalden korkuyor, yarının büyük zengini olmandan korkuyor, oluverir ya da olmuşsun gibi kıskanıyorum seni ha? İskender ne şöyle dedi, ne böyle. Erdal bu susuştan da anlam çıkararak büsbütün kızdı. Bana bak diye sokuldu ağabeyine. Şunu iyi bil ki, senin hiç ama hiçbir şeyini kıskanmam. Kıskanılacak hiçbir şeyin yok. Senin var mı demek zorunda kaldı İskender. Elbette var. Neyin var? Önce yüksek öğrenimimi tamamlıyorum. Geç. Senden genç ve yakışıklıyım. İşte bu öteki kadar, hatta ötekinden de korkunç bir darbeydi. Çünkü biliyordu ki ayva suratlıydı. Hiç olmazsa yıllar yılı böyle sanıyordu suratını. Sanıyordu ama yakışıklı olmadığı yüzüne vurulduğuna göre sakın ayva suratlılığından söz açılmak istenmesin. Mosmor kesilmiş ne yapacağını bilmiyordu. Elinde bir tabanca ya da bıçak olsa. Bu sırada kardeşi en son ve en güçlü silahını kullandı bilmeyerek. Sonra yoluma altın döşese Leman'ın kızına tenezzül etmem. Bu bardağı taşıran damla oldu. İskender boğulacak hale gelerek babasının masasında eline geçirdiği kocaman kapkara bir ilaç şişesini kaptığı gibi olanca hıncıyla kardeşine fırlattı. Şişe Erdal'ın alnına çarptı, alın yarıldı ve kıpkırmızı bir kan genç adamın kırışıksız alnında çoğalarak sol gözünden aşağı akmaya başladı. Kapıştılar. Anne ile ablanın çığlıkları arasında iki kardeş, babalarının henüz kaldırılmamış cenazesi başında iki düşman gibi yumruklaşıyor, yerlerde yuvarlanıyorlardı. Bir ara İskender yediği korkunç bir yumrukla babasının cesedi üzerine yuvarlandı. Kalktı, gırtlağına sarıldı kardeşinin. Başta Leman'la kızı, mahalleli içeri dolmuş, birbirlerini öldürmek istercesine dövüşen kardeşleri ayırmaya çalışıyorlardı. Bekçilerle polisler koşarak geldiler sonunda. İki kardeş birbirlerini suçluyor, birbirlerine en ağza alınmaz sözleri sarf etmekten çekinmiyorlardı. İt, hergele, alçak, namussuz, rezil, kepaze. Ulan gebertirim seni. Şahit olun, duydunuz ya şahit olun. Kendini beğenmiş ukala, cahil köpek, suratsız. Komiser gene uzun uzun dinledi. Peki ne vardı, ne olmuştu? İki kardeş miydi bunlar? Ne diye birbirlerini suçluyor, neden birbirlerinden davacı olmak istiyorlardı? Sebep neydi? Kahveci Pehlivan Ali gene her şeyi kulağına fısıldayınca komiser gerçekten üzüldü. Onun da tıpkı bunlar gibi iki oğlu vardı. Babaları hayatta, bölüşecek malları falan da olmadığı halde gene de birbirlerini yiyorlardı. Bana bakın diye aralarına girdi. İkiniz de maşallah devlete millete faydalı olacak çağdasınız. Bu vatan sizden yardım bekliyor. Yarın düşman karşısında omuz omuza dövüşerek vatanı koruyacaksınız. Halbuki siz, daha ortada düşman yokken birbirinize düşman kesilmiş, birbirinizin kanını içmeye savaşıyorsunuz. Hayır, doğru değil bu. Şimdi tutup size uyarak tutanak düzenlesem de savcılığa yollasam, efendim, ikiniz de hakaretten cezalanabilirsiniz. Doğru olur mu? Olmaz bence. Haydi sarılın barışın. Ne o, ne de öteki sarılıp barışmaya niyetliydi. Komiser bir bekledi, iki bekledi, sonra, hadi bakalım dedi. Herhangi bir muamele yapmıyorum. Sonra barışırsınız, marş. Komiserle hiçbir alışverişleri olmadığından çıktılar. İskender kaynanasının evine gitti. Erdal annesiyle ablasının. Abla, çirkin ama her haliyle güçlü bir dişi kartal gibi evin üstüne kanatlarını germiş, annesini de buna inandırmış körüklemişti. Bana bak Erdal dedi. Evin satılıp paralarının sana yahut ağabeyine verilmesi ihtimalini aklınızdan çıkarın. Erdal annesine baktı. Yaşlı anne, kocasına ağlamaktan kızarmış gözlerini bir an oğluna çevirdikten sonra kızından yana olduğunu belirtmek istercesine gözlerini önüne indirdi. Erdal bu hareketin kızından yana olduğunu belirtmek demek olduğunu anlamıştı. "Ya" dedi. "Evet" karşılığını verdi Ayşe annesinin yerine. Erdal yeni bir "Ya" dedi. "Demek böyle." Hiçbir karşılık alamadı. Kan tepesine çıkmıştı. Babasının kaldırılmayı bekleyen cesedine gözleri kaydı. Ona neydi? Madem ev satılıp paralar kendisine verilmiyordu... Babasının ölüsünü falan bırakıp hırsla çıktı gitti. Cenaze mahallelinin yardımıyla kaldırıldı. İki oğlunun çekip gitmelerinden ciğeri yanan ana, kızının korkusundan pek sesini çıkarmıyordu ama içi kan ağlıyordu. Şu adam da niye ölmüştü sanki? Komşulara, ya ne bileyim, ya ne bileyim diye mırıldandı. Dünya mı azdı, insanlar mı değişti? Üç kardeştiler, kuzu gibi üç kardeş. Babaları ölüverince düşman oldular birbirlerine. Yaşaran gözlerini başındaki tülbentle yeniden sildi. İstanbul 956. Kitabın sonu. 18 Haziran 2009.